Garip Zamanlara hoş geldiniz. Sloganımız olan Garip Zamanlardan geçiyoruz lafını. Bu aralar yalnız programda değil başka yerlerde de sıklıkla duymaya ve konuşmaya başladık. Ben bu program dışında da zaman zaman başka sebeplerle televizyona ya da başka bir yerlere, konferansa, panele falan gittiğim zaman kendim de bunu kullanıyorum ve tam da yerine galiba oturuyor bu ifade. İşin ilginç tarafı dinleyicilerimiz olan bazı misafirler ya da işte program yapımcıları ya da beni gören konferansta, paneldeki arkadaşlar da Garip Zamanlara gönderme yapıyor. Şimdi son zamanlarda tabii biraz önce program öncesi biraz konuştuk nasıl telaffuz edilir diye. Epstein dosyaları çok gündemde. Dünyanın her yerinde bu arada. Yani baktığınızda Kuzey Avrupa'dan Türkiye'ye, Yunanistan'dan Kıbrıs'a herkes o binlerce sayfa içerisinde kendinden bir şeyler bulmaya, kendi ülkesinden daha doğrusu bir şeyler bulmaya çalışıyor.
Abi biz kendimizden bir şey bulmadık orada.
Kendi ülkesi aramadık tabii, da. Tabii gazeteciler müthiş bir şey yapıyorlar bu arada. Yani mesai yürütüyorlar. Bu arada yeni bir açıklama da yapıldı. İşte bazı bölümlerini sansürsüz olarak da gazetecilerin gönderisine nedir izlenimini açacaklar diye bir şey söyleyeyim bu konuda ve işin ilginç tarafı ben bir de şey tartışmalarını, şey boyutunu takip ediyorum. Hatta biliyorsunuz işte özgürlükler, bireysel özgürlükler, kapitalizm ve diğer tarafta işte daha toplumcu yaklaşımlar ve bazı işte veya daha dindar, daha din temelli yaklaşımlarda ben zaman zaman şeyler de okudum. İşte gördünüz mü kapitalizmin geldiği, bireysel özgürlüklerin geldiği nokta bu. İşte artık günün sonunda o kadar ileriye götürdüler ki herkes her şeyi yapabiliyor. İşte alın işte cinsel yönelimler dediniz. Alın, halbuki bu arada hiç alakası da yok bu arada. Bütün bunlar da alın işte bireysel özgürlük dediniz. Geldiğiniz nokta bu. Tabii bu dosyalar ne aslında? Dünyaca tanınan, bilinen bir iş insanının, öyle mi tanımlamak gerekir kendisini herhalde? Dünyadaki bütün bilinen siyasi ve iş dünyasından kişilerle kurmuş olduğu bağlar çerçevesinde bir de kendi adasında tamamen dünyada kabul edilmeyecek işte pornografiden çocuk pornografisine, pedofiliden her türlü işe batmış olmasıyla ilgili bir dosyalar bütünü.
Tek bir şey söyleyeyim Evren girmeden önce girmeye çalışır o. Sıfat ararsak kendine... hüküm giymiş pedofil evet. Diyelim.
Bu arada kendisi intihar ettiği ve öldürüldüğü konuşuluyor evet. Tabii. Resmi söylem tutuklandıktan sonra hücrede ölüsü bulundu. Ama tabii hala daha Amerikan başkanlarından tutun da işte ne bileyim işte Norveç'in bilmem nerenin
veliaht prenses
veya İngiltere'nin yani. İngiltere'nin işte royal family'den
tabii onun yani, şeyi gitti prensliği düştü
evet. Falan insanlar
siyasetten iş dünyasına ilginç bir şekilde akademiye kadar işte evet. Noam Chomsky'nin ismi geçiyor işte hatta merhum Stephen Hawking fizikçi teorik fizikçi onun adı geçiyor. Tabii şey bu adam parayı finanstan yaptı. Finansçı olarak yaşıyor. 2008'de ilk davası açıldı bu konuyla ilgili işte insan ticareti ve pedofiliden. Oradan ufak bir cezayla sonra tekrar açıldı. 2019'da dava ve hücresinde ölü bulundu. Tabii Kemal'in dediği gibi ölümüyle ilgili de türlü söylentiler var. Çünkü adasına gelenlerin hem siyasetten hem iş dünyasından akademiden farklı hatta işte dediğiniz gibi royal familylerden bu insanların kaydını aldı ve bunu şantaj olarak da kullandı. Dolayısıyla bu kişilerin aracılığıyla öldürüldüğü de iddia ediliyor. Burada tabii bir sürü komplo teorileri çıktı. Şeyin filmi var. Eyes Wide Shut son filmi Kubrick'in. Şimdi tabii Kubrick'in filmiyle ilgili o zaman söylerlerdi. Derlerdi ki yani bu tür işte Epstein'e gönderme yaptığı şimdi söylenir de bu tür gruplara gönderme yaptığı ve aslında öldürüldüğü söylenir. Ama tabii o zaman da şu soru sorulurdu. Eğer öyleyse ne diye bu filmin yayınlanmasını aynı güçler engelleyemedi falan.
Nicole Kidman'ın son bir cümlesi var galiba en son filmde en son yazdığı şeyde senaryoda en son onu kullanmış. Neyse söylemeyin bunun evet. ne olduğunu falan. Ama herkes hatırlıyordur herhalde yani orada o filmde ne, genel olarak işte seks partileri falan filan yani alternatif belli, yaşam tarzları.
Ritüeller evet. ve kadınların da hayatlarında hatta orada bir kadın öldürülür ve o kadın ortadan kaybettirilir. Ve kimsenin haberi olmaz. Sadece seçkin kişiler gidebilir. İşte doktor bunu kafaya takar, Tom Cruise gider. Ama o film hep alegorik okundu. Yani sınıf farkı. Efendime söyleyeyim, onun ötesinde güç. Hatta yani orada kuralların asla belli, yani bir gerilim var orada. Yani gerilim kuralların asla belli olmamasıyla ilgili. Yani bir gri alanlar oldu. Gri alan, kimsenin bilemediği. Evet. Şimdi ise diyorlar ki yok biz bunu alegorik okumayalım, doğrudan okuyalım.
Oradan konuşabilir miyiz? Yani aslında bu tartışmaların en çok temelinde işte güce ulaşan, zengin olan, başkan olan, elinde yetkisi olan falan zengin olan insanlar var daha çok göz önünde olan. Ve gerçekten hani bu onun bir göstergesi mi? Yani insanlar zengin oldukça, güce ulaştıkça artık saçma sapan şeyler yapmaya başlıyorlar, bozuluyorlar gibi.
Ben senin söylediğin biraz önce tartışmayı duymadıydım ama sen söyleyince yani çarpıcı bulduğumu söyleyeyim öncelikle. Ama çok kolay da iki karşı argüman üretilebilir buna karşı. Birincisi yani Katolik Kilisesi'ni de biliyoruz. İşte biraz önce şey yaptık ya yani tam diğer tarafa gidelim. Yani böyle süper özgürlüklerden, liberal değerlerden dolayı bunlar yaşanıyor diyenler muhtemelen işte konservatif kesimler. Ama diğer taraftan da biliyoruz ki yani en fazla işte pedofilinin olduğu ya da şeyin olduğu üzerinin kapatıldığı
tartışıldığı
şey kurumlardan bir tanesidir doğrudan Hristiyan Kilisesi. Türkiye'ye bakarsak yani orada da sürekli olarak bu tarikatlarda biliyoruz yani bu tür skandalların hep yaşandığını. Onun da ötesinde yani ayıralım şeyden bu işte organize dinden. Nedir o şey programları? Sabah programları mı? Yok sabah programları değil. Bu mahkeme gibi olan programlar Türkiye'de. Yani orada da yani aklıma gelmiyor.
Müge Anlı falan var.
Aynen. Yani orada o anlatılanlar, yaşanılanlara bakarsanız yani işte o hep şey vardır ya Cem Yılmaz'ın.
Hani biz radikaldik diyor.
Cem Yılmaz'ın evet, yani o şeyi.
İşte Osho'nun, yani, Osho'nun tarikatı var yine.
Dolayısıyla yani bu bence sınıfsal değil. Yani sınıfsal olmadığı gibi şey de değil işte seküler, liberal ya da mütedeyyin ayrımı da değil. Yani belli ki çok korkunç bir şekilde bu şey var. Yani
şimdi ideolojik var. İdeolojik olmamakla birlikte hayatta hayatını sürdürme, idame ettirme kaygısı, günlük yaşama kaygısı olan insanların yani böyle şeyleri, sapkınlıkları yoktur diyemeyiz. Yani görüyoruz.
Evet, onu söylemeye çalışıyorum yani, ben. Yani falan. Sapkınlık her yerde var. Evet, maalesef.
Şeyin ayrımı şöyle yapılır. Yani işte en iyi ihtimalle zaten hepimiz eğer nevrotiksek yani nevrotik bazı şeyleri hayal eder yapmayı ama kendini kontrol eder. İşte sosyal baskı vardır, şu vardır, bu vardır. Sapkının farkı nevrotikte. Nevrotiğin hayal ettiğini fiiliyata döker, uygular. Şimdi tabii bu tartışma konusu şey olabilir. Bu insanlar zaten sapkındılar. Ve belli şartları oluşturunca bu işi işte biz
kontrolden
mi çıkardılar? Yoksa acaba yani bu nevrotik insanlar belli bir güce ulaşınca artık üzerimiz biz yasanın dışındayız, toplumsal baskının dışındayız deyip şeylerini gerçekleştiriyorlar mı? Bu da bir tartışma konusu tabii.
Yani daha fazla imkan olduğu için ellerinde daha farklı şekillerde tezahür ediyor evet. bu sapkınlık.
Ama Sertaç'ın söylediği çok ilginç. Yani gerçekten hani olmayınca imkanda çok of, işte ne bileyim kaynımıdı işte söyleyindi kaynanamdı dur ya falan diyor. Hani biz bildik falan onu öyle yani yapmış maalesef, onu yaptık falan.
Her evet. yerde var gibi görünüyor.
Evet. Tabii şeyler de çok değişti dediğiniz gibi. Yani eski formüller de uymuyor bazı şeylere. İşte tamam şu neoliberal sistem bunu üretiyor falan. İşte bakıyoruz birçok adı solla anılan kişiler de bir şekilde bu
maalesef.
Evet maalesef işte Noam Chomsky'nin ismi çok anılıyor falan.
Harvard'ın rektörlüğünü ya da işte başkan derler galiba orada yapan aynı zamanda yanılmıyorsam hem Clinton'ın hem ondan sonra Obama'nın da yönetiminde ekonomi, ya ekonomi danışmanı ya da Hazine Bakanlığı da yaptı galiba. Larry Summers var. Tabii o adam daha önce de Harvard'dan istifa etmek zorunda kaldı. Cinsiyetçi söylemlerden falan da, eylemlerden dolayı. Değişik bir şey. Ama işte yani ortanın solundan biri. O da bu skandalda bir kere daha reputasyonu şey yaptı. Yani o bazı işte yazışmalar, yani çocuk gibi ifadeler var. Evet. Yani baktığınızda o yazışmalar, yani i̇şte, akıl ister falan.
Tabii bunu şöyle de eleştirebiliriz. Yani işte bu gözetim toplumu, yani şimdi e-mailler okunuyor. Yani insanın bir özel hayatı var, bu e-mailler. Ama yani böyle bir olayda işte ortaya çıkıyor. Evet. Kimilerine göre ise dijital çağda, yani bu Bentham'ın panoptikonu tamamlandı. Evet. Şöyle ama ilginç bir şekilde tamamlandı. İşte Orwell'ın meşhur 84 romanı falan. Yani Big Brother, büyük birader bizi gözetleyecek. Ama şimdi onun ötesine geçildi. Yani bu dijitalleşmeyle birlikte herkes hem gözetliyor hem gözetleniyor. Yani aynı anda hem büyük biraderiz hem de mahkumuz. Yani sosyal medyayla birlikte. O, evet. O da artık yani eski formül ona da uymuyor.
Neydi?
Yani,
utilitarianizm derdi.
Bentham'da yani her şey faydacıdır. Mahkum asla yani o bilmiyor. Bilmiyor. Dolayısıyla içselleştiriyor. Mesela Hitchcock arka pencerede onu tersine çevirir. Adamın ayağı kırıktır. Komşularını izlemekten uyuyamaz bir şeyi kaçırmasın diye. Halbuki şeyle panoptikonlar tam tersidir. Mahkumlar bir izlenip izlenmeyenden emin olmadığı için devamlı bir şey halinde. Burada ise tam tersi. Çünkü sosyal medyayla birlikte hem gözetliyoruz hem de gözetleniyoruz kendi isteğimizle.
Yani artı bir de işte o şeyler var. Yani artık... İşte şey bu, diye başladıydı. İşte
biri bizi gözetliyor diye cana bir o şeyler.
Yok programları. Şu yani çok ilginçti. Şey olurdu ya. Ben Evren'e mesela sorarım. Abi derim yeni bir kulaklık alacağım. Ne düşünün? Birazdan giderim. Evet. Sosyal medyalar.
Algoritma sana
şey gelir. Evet, kulaklık reklamı gelir falan. Dolayısıyla
herkes şüphelenir. Acaba gerçekten dinleniyor muyuz falan.
İlk başta neydi? Artık net şekilde biliyoruz.
Facebook diyorlar ki FBI'dan daha fazla bilgi biliyor insan hakkında ve bu bilgileri biz veriyoruz.
Evet, evet gönüllü.
Gönüllü olarak biz veriyoruz.
Yani Almanya'da şey tartışması vardı. Yani 70'lerde galiba bir şey gündeme gelmiş işte böyle kimlik kartlarına falan ekstra bir şey koyma. Millet sokağa çıktı ya diye anlatılıyordu. Yani nasıl siz bizi şey yaparsınız ki İngiltere'de aynı şey söz konusudur. Ondan sonra giderek işte bu sosyal medyaya her türlü bilgimizi yani her şeyi veriyoruz. Artı yüz şeylerini falan yani öyle son zamanlarda.
LinkedIn mesela LinkedIn soruyor yüzünü tanıt istersen. Yani, ki sana şey badge vereyim de gerçek olduğun falan filan daha fazla.
Aynen olsun. O Snapchat'lar bilmem nerede.
Password'a gerek yok artık sürekli, diyorlar.
Aynen. Yüzümüzü de tara diyoruz falan yapıyoruz. Yani her türlüsünü verdik.
Yani hem aynı anda Big Brother'ız başkalarını gözetliyoruz hem de aynı zamanda mahkumuz. Başkaları tarafından gözetleniyoruz. Öyle ilginç bir döneme.
Kim de bunun dalgasını geçmişti. Yahu seni ne yapsın şey Amerika'daki CIA'yı ne yapıyorsun işte şeysin falan. Yani
doğrudur aslında ne dinlesin bizi CIA'yı ama tabii şuna ama
şey, yeri geldiğinde. Big Data'nın şeyde kullanıldığı söylemesi. Data'nın parçası oluyorsun sen. Nedir son seçimler Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde. Çok kullanıldığı
söyleniyor. İşte 2016'da göre, çok kullanıldıydı yani o
propagandayı yaparken.
Neydi? Facebook'un işbirliği yaptığı Cambridge Analytica. Evet. Onlar direkt şeyleri çıkarttılar. İşte tipleri çıkarttılar. Ona göre hedefleme yaptılardı. O korkunçtu. Şunu söyleyeyim son bir ve oradan devam edelim. Zannedersem daha önceki programlardan bir tanesinde de konuştuk bunu. Yani bu AI'ın korkunçluklarından bir tanesi bugüne kadar bu dataları toplayabiliyordu yani Facebook işte hepsi ama onu proses edecek bir şey yoktu, kapasiteleri yoktu.
Şimdi
yani gittik sonra o İşleyecek, gelişiyor. Tabii. Dolayısıyla yani beni ne dinleyecek, ne dinlesin işte bizim yaptığımız Kemal'ın telefon konuşmasını diyorduk ya orada başlayacak artık yani şeyler... Kırmızı bayraklar.
Hatırlar mısınız birkaç sene önce dünyada hangi üniversitede süper kompütör var falan filan tartışması vardı. Geçenlerde bir sene kadar oldu işte yeni bir chipseti geliştirdi ve bu dünyadaki bütün süper kompütörlerden çok daha hızlı işleme yapacak.
Kuantum bilgisayarlar gibi işte.
Dolayısıyla aslında o kadar hızlı gelişiyor ki bazı şeyler. Düşünsen bir bilgisayara, bir süper kompütöre milyonlarca dolar yatırım yapıyor bir üniversite. Ansızın bir gelişme oluyor, tamamen silip atıyor yani hiçbir anlamı kalmıyor o şeyin bilgi
tartışmasında da vardı ya.
Kuantum bilgisayarlardan sonra tamamen bambaşka bir şeye
geliyor. OpenAI ChatGPT'yi geliştirdi işte. Allah bilir ne kadar milyarlarca dolar harcadı. Evet, ondan sonra Çinliler
daha ucuz ha.
Evet, çok daha ucuz ha.
DeepSeek.
DeepSeek'i çıkarttıydı.
Evet, doğru.
Yani o şeyi de var.
Şeyi geçen program konuştuyduk. Hani kendi aralarında ayrı bir chat odası var falan ve artık ayrı bir dil geliştirmiş ve
AI botlar
kendi arasıyla konuşuyorlar falan gibi.
Evet, o da başımıza yani ileride bir
acayip bir yere gidiyoruz
yani. Bu şeye kısa bir düzeltme yapayım geçen programla ilgili de onu hızlı geçelim. Bu Oscar'ları konuştuk da birkaç yanlış bilgi verdik, onları düzeltelim. Bir kere Weapons en iyi film dalında aday değil, aday ama en iyi film dalında aday değil.
O korku filmi beraber seyrettiğimiz.
Evet, bir de benim adayım durmadan İsveç filmi dedim Sentimental Value için. Çünkü Sentimental Value'yu bir Bergman filmiyle kıyasladım.
Evet.
Ama Trier Norveçli. Dolayısıyla Sentimental Value bir Norveç filmi.
Ama aynı kapıya çıkar ya. Norveç, İsveç.
İsveç. Bu İskandinavlar.
Aramızda şimdi İsveç'in Norveç.
Düzeltelim. Bir de adaylardan bir film daha izledim. Çok kısa ona da değineyim. Hamlet. Yani adından da belli olduğu gibi.
Hamlet şey, uyarlaması.
Evet. Bir aslında roman uyarlaması. Kuzey İrlandalı bir kadın yazarın şeyi Maggie O'Farrell tarihi bir romanını uyarladılar. Uyarlayan kadın, yönetmen de kadın. O da Çinli. Chloe Zhao. Bu Chloe Zhao daha önce Nomadland'la şey aldıydı. Oscar aldıydı. İzlediğiniz bilmem böyle işini kaybeden bir kadın 2008 krizinde evet. Karavanıyla. Onun yönetmeninin bir filmi. Yine aday Hamlet. Oldukça iyi bir film. Bu kadının daha önce bir de The Rider diye bir filmi vardı. Böyle neo western diyeceğimiz. O da çok iyiydi. Dolayısıyla çok iyi film var adaylar arasında. Bakalım kim kazanacak? Bir de Sertaç'la bir gerilim filmi izledik. Aslında korku der ama çok korku değildi. Daha ziyade gerilim filmi. Böyle romantik komedi gibi başlayıp daha sonra insanın karanlık tarafını bence çok iyi ele alan, güç ilişkileri değişince neler olabileceğini evet, çok gösteren, güzeldi. çok ya da tahakküm altında olan biri şeyler değişince gücü ele geçirirse o empati mi kurar? Ben de tahakküm altında mıydım? Yoksa işte tahtı devirme yerine üzerine çıkıp aynı şeyi kendi mi yapar? Onu çok iyi tartışan Send Help, Yardım Gönder diye bir film. Bu ikisi şu anda Kıbrıs'ın kuzeyinde, Hamlet'te, Send Help sinemalarda gösteriliyor. Yani izlemek isteyen ikisi de çok iyi. Biri daha sanatsal. Diğeri de daha böyle eğlenceli, gerilim ama kara mizah yönleri de.
Evet, kesinlikle.
Çok, kesinlikle. Çok çok güçlü olan. Böyle kadın erkek ilişkilerini de aslında irdeleyen. Güzel bir film.
Sizin sinema izleme biriminiz en son hangi filmi izledi?
Bunu izledik işte geçen hafta. Send Help izledik. Evet,
bahsettiğin buydu.
Evet, okay. Bahsettiğim filmi izledim. Ha bir de şeyi de kısa kapamadan önce söyleyelim. Şeyi kaybettik. Bellatar'ı konuşmuştuk. Geçen şey Turin atı dediğinde bir kürü Satan Tango aklıma gelmedi. Onun bir şeyi var. Benim çok hoşuma gider. Şimdi bunun tabii filmleri siyah beyaz bazıları sinematografisi görüntüsü çok güçlü. Bir de bu akla gelince Tarkovski'nin çok güçlü. O zaten fotoğrafçıydı. Önce fotoğrafçı şey gibi Nuri Bilge Ceylan gibi. O da fotoğrafçı yönetmene geçti. Şeyden fotoğraftan filme geçti.
Kemal.
Kemal da ondan da bir film bekliyoruz. Şimdi Tarkovski için şeydir bu. Çok hoşuma gidiyor.
Öyle deme.
Onun da tabii şeyi çok güçlü sinematografisi der ki Bellatar derdi tabii rahmetli yani diyor Tarkovski spiritüeldi Tarkovski panteisti zaten bütün filmleri o bellidir onun filmlerinde de yağmur yağdığında insanlar günahlarından arınır Ama diyor benim filmlerimde yağmur yağdığında çamur olur. Ve gerçekten de görürsün Satan Tango'da da Turin Atı'nda da o çamurlar dişinde giden.
Öyle... Turin Atı 8-9 saatlik
evet,
olandı.
Yok 8 saatlik olan şeydir Satan Tango'dur ama Turin Atı da 4 saatliktir ikisinde de. Öyle bir kıyaslama yaparım.
Sertaç'ın en çok bugüne kadar izlediğin uzun film kaç saatlikti hatırlar mısın?
Yani Godfather'lar standart. Ama tabii hep bu şeyi söylerik ya zaman şeyimiz azaldı. 1900 diye bir film vardır. Evren sen onu seyrettin miydi? Hmm. Bu ya. Robert De Niro oynayan evet. Şeyin Gerard Depardieu'nun böyle çok genç oldukları zaman çekilen ve çok böyle gözden kaçmış bir filmdi. O da çok uzundu.
Godfather'lar da çok
Godfather'lar, uzundu. Godfather'lar 3 küsur saat. Yakın zamanda The Irishman vardı.
Evet o da 2,5-3 saatti.
3 saatti galiba saatte, o da öyle şey. Onu da bölüp. Ama işte bilmem siz nasılsınız. Ben mesela konsantre olup maç da seyredemem 90 dakika artık.
Yok yani, ben de hiçbir şey yapamam.
Yani yanımda bir şey olsun lazım işte. Bir taraftan telefona
bakmaya
bakarım.
İhtiyacı duyan. Evet. Ben de aynı.
Yani o dikkatimiz dağıldı ve yani bir sonraki jenerasyon nasıl
tabii yani şey, olacak? Evet ilginç olacak o.
Yani mesela benim çocuklarım şey çağında doğdular artık. Evet. iPhone, tablet çağında doğdular. Onların öğrenme deneyimi falan. Yani endişelenirim yani ben o konuda.
Bence endişelenecek bir şey yok. Yani çok farklı olacak ama illaki bazı şeyler daha kötü, bazı şeyler daha iyi.
Evet, şöyle bir çalışma başlık okudum. Yani dedik ya işte dikkatimizi toplayamıyoruz. Sonuna kadar gidemedim bütün şeye bakayım. Ama Gen Z için diyorlar ki işte ilk defa ne derler? Akli melekeleri kendin anne babalarından daha geride olan jenerasyon.
Ya onu söylerler o
tarz. Öyle bir şey var. Yani çünkü
kullanmıyor
bir, farklı şeyini. Bir şekilde stimüle edilirdi beyin. Şimdi o öyle değil diye bir şey var. Tabii evet, bunlar, çok başında çok muhtemelen başında, evet. Bu çalışmalarda ama.
Her şey için bunu söylerler. Evet. İşte ilk zamanlar hesap makinesi bulunduğunda da muhtemelen benzer şeyler söylerdi. Bilgisayar bulunduğunda falan. Ama tabii bu bambaşka
çok,
daha
çok
büyük.
Ötesinde.
Evet burada daha bir abimizin deyimiyle bu bir şey hadise aslında. Yani gerçekten de hadise. Yani bütün parametreleri değiştiren bir olay. Dolayısıyla evet yani şeyle bir tutmamak lazım bunu. Şeyi de söyleyelim de kapayalım o konuyu. O da hoşuma giderdi. Bu Bellatar'ı son kez söyleyeyim. Yani adam film yapmazdı.
Abi artık, filmde yemek zaten 8 saatlik şey başka bir şey.
Şey dedi ben söyleyeceğimi söyledim. Büyük ötekine ya da topluma ya da dışarıya. Benim meselem bitti artık söyleyecek bir şeyim yok. O yüzden ben film yapmıyorum derdi. Ona da çok saygı duyuyoruz. Evet.
Yapmadı şeyden, gerçekten.
Yapmadı. Yani son yani, yıllarında Teoman'ın, film yapmıyor. Yok Teoman'ın müziği bırakması gibi değildi bu. Bu gerçekten bitirdi ve film yapmadı. Onun dışında şey ilginç... tartışmaları takip ettiyseniz Bitcoin öldü mü diye tartışmalar.
Tam onu soracaktım.
Aynı benim de aynı şekilde. Evren hepimizden fazla yaşıyor.
70 bin doların altına düştü. Uzun bir süre sonra.
2024 seviyesine
düşmeye devam edecek
evet,
diyorlar.
Hatta onun da biraz altına
yatırım
düştü.
Yatırım tavsiyesi değildir ama.
Tabii yani şimdi şeyi söylerler. Bu hoşuma gider benim o metafor. Bu Roadrunner. İşte şey Coyote şey kır Amerika kır kurdu ya da çakal Amerika çakalı.
belli ki evet. Şey ne yapmış bizim adam evet. Ödevini yapmış
evet.
Ve
evet.
Evet.
Kırdı ya da kır çakal ama Amerika'ya özgü. Evet. Kuzey Amerika'ya özgü. Roadrunner'ı kuşu kovalarken bir sahne olur ya da ama kuş çok hızlıdır. Döner uçurundan bu devam eder gitmeye. Aşağıya bakana kadar düşmez. Burada da onu söylüyorlar. Yani bazı şeylerde kimileri işte şundan bundan yani o sadece bir bahanesidir. Bunun aşağı gidecek oluşu var. Çünkü bu bir abimizi önerdi. Nedir ismi? Kevin Walsh. Onu yazmışım ben.
Evet. FED Amerikan
Başkanı olarak. FED mesela başkanı. O adam Şahin olarak yani yüksek faizi savunan bir adam olarak bilindiği için yani risk iştahını biraz azalttı. O sebep oldu. Amerika-İran gerilimi sebep
abi 120'den 70'e düştü yalnız.
İşte verdiğim örnekteki gibi. Yani birçok şeyden dolayı zaten düşeceği varmış bunun. Bir şey aranıyor. Bir nelerler adına bahane aranıyor gibi.
Bir şey aranıyor. Oradan tekrar devam tabii.
Bir şey aranıyor gibi. Bir bahane aranıyor gibi şey yapılıyor. Ama işin ilginci bu arada altından gümüş de düştü.
Onlar böyle bir gidip geldiler galiba.
Evet, şimdi tekrar çıkışa başladı. Çünkü
birilerini silkelediler orada anladığım.
Özellikle gümüş çok düştü. Yani kar realizasyonu.
Geçtiğimiz pazar akşamı galiba.
Kar realizasyonudur bu. Mega yükseliş devam eder diyenler var. Kimileri de şey diyor, yani aslında işte güvenilecek liman diye bakılır ama güvenilecek liman yok. Yani işler sarpa sararsa bunlar da. Gerçi İran'la Amerika arasındaki tansiyonun düşmesi de biraz şey düşürttü diyorlar falan. Yani işte çok fazla şeyler oluyor. Aynı anda oluyor.
Altın ve gümüş arkadaşlar.
Garip zamanlar.
Altın ve gümüş arkadaşlar diyorlar. Bilmiyorum ne dersiniz.
Genelde MTI için söylüyorlar. MTI'ların dönemi başladı diyorlar.
Yani gümüş acayip bir şekilde.
Gerçi ben yanlış kullandım. MTI'lar dedim. MTI zaten malın çoğuludur. Evet. MTI'nın dönemi başladı diyorlar. Yani işte bakır.
Evet, bakır da çok, bunun, çok fazla.
Bunun bir sürü esprisi yapılır ya, bir tarafta gösteriyor işte bilmem ne realizasyonu, borsa öyle düştü falan. Diğer tarafta bir deyzecik der, altın al sakla ve deyzecik haklı çıkar günün sonunda. Yani bütün o adam yıllarca bu işin işini yapmış.
2025'te deyze kazandı, evet. Net.
Evet, tabii bunun şey olarak söyleyenler de var işte, zamanında da böyle ansızın yükseldi ama sonra 20 yıl aynı dönemde
tabii,
kaldı.
Aynen.
Trene son vagondan girenler 20 yıl kar edemedi. Yani öyle bir şey, o döngü de olabilir. Ama kimileri de diyor ki Donald Trump olduğu sürece bu belirsizlik demektir.
Aksiyon var.
Aksiyon var demektir. Bu dolar gücünü kaybedecek, işte rezerv para olarak altın kullanılacak, işte güvenilecek liman olarak altına gidilecek falan filan. Bunları da görüyoruz
bir
zaten.
Şeyi çok bir diyelim ki herhangi bir ürünün artışını çok fazla reklam yapıp amatörleri içeri alıp ondan sonra bir anda onu düşürüp o paralara el koymaya bir şey
silkeleme. Ya bu şeyler dışarı. Semboller benim hoşuma gider. Çok sembol kullanırlar. Mesela işte ayı piyasası. Şimdi evet, o şey, Bitcoin işi öyle derler. Mesela ayı piyasasına girdi, düşüştedir. Şimdi ayı pençesini aşağı doğru vurduğu için düşüşe ayıyı kullanır metafor. İşte o biri boynuzunu havaya kaldırdığı için boğa yükseliş kullanır. Ama bunun dışında da sanki National Geographic izlerseniz işte siyah kuğu, beklenmedik bir olay, hamam böcekleri, yani bir olayın aslında başka bir şeyi tetikleyeceği. Efendime söyleyeyim işte şahin yüksek faizi savunur, güvercin alçak şeyi, kayote, yani sanki böyle şey, ya da şey balina.
Siyasette de bu kullanılır ya işte güvercin ve şahin,
evet,
falan
ama yani. Bu yani çok fazla sembol var. Mesela balina.
Topal ördek.
Lame duck.
Balina.
Geçen i̇şte şeyi, programda kullandığıydı.
Şeyi mesela etkileyebilecek kadar büyük oyuncular piyasayı ve fiyatları. Balinalar. Yani baktığınızda çok fazla şey kullanılır. Hayvanlar aleminen sembol. Bir de güncel hayattan örnek vereyim. Benim çok hoşuma gitti. Bir bar işleten, bar değil kafe işleten birinden duydum bunu. Sembolizmin gücü hakkında. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşayım bunu. Şimdi diyor, ben uzun süredir bir şey çalıştırırım, kafe, ve gözlemlerim baristaları ve müşterileri. Şimdi diyor, müşteriler geldiğinde eğer sırt çantaları varsa, sırt çantasını çıkarmazsa barista ona normal kapta kahve yapar. Eğer şeyini çıkarırsa çantasını, işte ona karton çünkü gidecek. Pardon, tam tersi söyledim.
Tabii.
Yani şeyi arkasındaysa.
Porselen'de burada veriyor. Evet, camdan veriyor.
Evet. Gidecek çünkü. Çıkartmadı çantasını. Çantasını çıkarttıysa da porselen'de veriyor. Şimdi diyor, bazen de diyor sembolizm o kadar bir güçlü ki adam geliyor ya da kadın sırt çantasını çıkartmıyor ve şey istiyor, kahve istiyor. Sırt çantasını ama şey diyor, sırt çantasını çıkarıyor ve diyor ki bir tane kahve istiyorum yol için. Öyle demesine rağmen ona porselende şey yapıyor. Çünkü yani sembolizm şeyden, kelimelerden daha güçlü. Direnmeye devam ediyor, ölmüyor. Böyle bir gözlem var dedi. Çok hoşuma gitti benim bu.
İlginç.
Yani gerçekten.
Gözlem demişken bu arada çok konuşmayacağız dedik ama Amerika İran'ı da bitirme derdinde galiba. İran'da da yani 40 katır mı 40 satır mı gibi bir şey var. Şimdi anlaşırsa vay. Anlaşmazsa vay, anlaşırsa, anlaşabileceklerse zaten. Bu aralar Amerika işte bütün gemilerini falan, uçak savar gemilerini falan her şeye yolladı. Ve koşulları çok ağır. Yani diyor ki ben senin nükleer füze, nükleer programını, işte füzelerini.
Hatta o zenginleştirilmiş uranyum vardı. 40 kilo mu 400 kilo mu, onu da istiyor galiba.
Rejim ihraç etme çabalarını falan, her şeyini bitireceksin falan diyor. Bunu kabul etse vay. Kabul etmese
zaten. Çok maksimalist bir pozisyon.
Kabul yani etmese de muhtemelen
anahtarları versin yani.
Şeyi hiç iyi yani üzüldüğümden değil, tam tersine yani ben oradaki rejimin gerçekten bir an önce bitmesini isterim.
Aynı şekilde.
Yani hiç öyle şey derdinde de değilim. Yani işte yani efendim rejime. Vay efendim uluslararası şunlar da bunlar da Amerika'dır, İsrail'dir. Olabilir bunlar, bir gerçek olabilir, vaka olabilir. Keşke olmasaydı. Ama orada yaşayan insanların yanında hissediyorum kendimi. Orada her an ölüm korkusu yaşayan, özgürlükleri kısıtlanan insanların yanında hissediyorum kendimi. Ama geldiğimiz noktada gerçekten yani şeyden sonra, Suriye'den sonra İran'ı da halledecekler gibi duruyor.
Yani halledebilirler mi emin değilim. Çok büyük fark var gerçekten ikisinin arasında. Bilmem daha önceki programlarda konuştuk mu şey konusunu, yani özellikle bu devrim muhafızları. Yani ayrı bir yapı var orada. O yapı hem şey olarak çok güçlü. Yani paralel bir ordu zamanında devrimden sonra güvenmedikleri için esas konvansiyonel orduya ayrı bir şey oluşturdular. Bir yapı oluşturdular orada. Devrimi korumak için. Ve çok gaddar. Yani hem şeyleri var. İşte ideolojik olarak. İşte büyük ölçüde inanıyorlar diye şey yapalım. Artı bir de maddi olarak da çok güçlü bu devrim muhafızları. Yani ekonomik güçleri de var. Dolayısıyla iç içe geçmiş durumda devrimin, devrim diyorum, mollalarla, rejimle bunların kaderi. Çünkü nedir en önemli faktör bu tür kalkışma, halk ayaklanmalarında? Günün sonunda ordu yanınızda mı değil mi? İşte örnekler, çok yakın zamanda yaşanan örnekler vardır. Şeyde Mısır'da taraf değiştirdi.
Evet, ordu taraf değiştirince mübarek gitti.
Yani Libya'da benzer şekilde Gaddafi gitti. Taraf değiştirmediği için, ki o anlamda benzerlik var aslında Suriye ile. Orada da azınlık olan Alevilerin, ya da işte Alevi diyorum ama Alevite'dir aslında. Farklıdır, tam olarak Alevi değil şey. Esad ailesinin mezhebinden olanlar ordudaydı. Dolayısıyla yanında durdular.
Nusayri diye geçer galiba onların ailesi.
Bir nevi Aleviliğin bir koludur.
Şiilirler yani, evet, anladığım. Evet. Yani onun altında.
Ama burada mesela
Alevite diyorlar. Yani şeye baktığında. Alevilerin yani İngilizcesidir. Yok Alevi ve Alevite diye ayırıyorlar. Yani İngilizce'de de.
Yani Alevi diller.
Yani çok yakındır. Alevi değil ama çok yakındırlar.
Okay.
Yani baktım birkaç kere ondan. Hı-hı. O kadar iddialı
günün sonunda ama yani ordunun taraf alıp almaması bazen de. Aynen. Taraf ya mesela 1979 İran devriminde ordunun tarafsız kalması devrimin gerçekleşmesine sebebiyet verdi. Yani şey, şah gittikten sonra biz taraf olmayacağız dedi ordu. Hümeyni geldi ve ondan sonrası zaten biliyorsunuz.
Orada da aslında biraz şeye benzer. Yani o devrim, yani önce şey değildi. Mollalar devirmedi aslında.
Tabii. Koalisyon vardı. Sonra koalisyon
vardı.
Koalisyon,
ondan sonra kalan boşlukta.
Sosyalistleri, şunları bunları temizledi Hümeyni.
Tam şeyde de yaşanan şey Mısır'da halk ayaklanması götürdü ama geriye kalan
Müslüman kardeşler hepsini
şey en yaptı. Örgütlüsü oydu çünkü. Evet. Başka örgütlü yoktu. Şimdi İran'da öyle bir şey de yok. Yani örgütlü hiçbir şey yok. Yani herkes hapiste. En yakın ona gelen Şah'ın
oğlu.
Şah'ın oğlu Rıza Pahlavi. Onun şöyle bir şey var yani. Bilmiyorum saygısızlık olur mu İranlılara ama adam o kadar irrelevant'ın şeyi gelmiyor aklıma şimdi.
Yani alakasız.
Çok bir şeyi yok yani. Politik anlamda bir ağırlığı yoktu uzun zaman İran siyasetinde. Şeydir ya, İngilizcesi Veliaht Prens'in Crown Prince'tir. Buna Clown Prince diyorlardı. Yani palyaço prens. Yani hiçbir şey yok. Ama diğer taraftan da şöyle diyorlar kamuoyu yoklamalarına baktığınızda yavaş yavaş böyle bir %30'luk bir anladım, kesim.
Sempati duyulmaya başlıyor. Çünkü yani, alternatif o kadar,
aynen. Evet. Yani
ama şeyde unutmayın. Yani özellikle göz önünde olanlar, yurt dışında yaşayan İranlılar, evet. İnternete erişimi olanlar ve internet üstünden yoğun bir kampanya yürütüldü. Özellikle Şah lehine. Ve gençler, işte yurt dışında olanlar bir anda o şey sloganı da benimsediler yani Şah üstünde.
İçeride de o sloganlar atıldı.
Tabii. Onun yansıması oldu. Şah diye. şeyin, evet, internetin ve şeyin sosyal medyanın, evet, etkisi olarak bu da tanımlanıyor ama bir sürü yani bunun karşılığının olup olmadığı özellikle şeyde İran'da ve kırsal kesimlerde, hı-hı, falan epey bir tartışılıyor. Bir de bazı kesimler var gerçekten usanmış bıkmış durumda mevcut rejimden ama hala daha bir jenerasyon öncesi ya da işte yaşlarından dolayı gençlik yıllarında Şah rejimine karşı ayaklanmış olmanın getirmiş olduğu anılar hem taze hem de Şah gelirse bunlardan intikam alacak, Şah'ın, hı-hı, oğlu gelirse korkusu da var. Evet. Ve böyle bir sürü gelişmeler ama iki konu var. Birincisi gerçekten örgütlü bir güç yok. İki, orduda henüz karşılığı olup olmadığını bilemiyoruz. İran'da aynı zamanda hem bir rejim muhafızları var hem de eskiden kalma bir ordu var. Evet. Ama o ordunun da yıllar içerisinde önemli komutanları falan filan rejimin rahle-i tedrisatından geçtiler. Tabii. Dolayısıyla ama şu da bir gerçek.
Sonuçta
yani,
50. yılına gidiyor. Yani.
Evet ama günün sonunda bu toplumda yaşıyorlar. Bu ülkede, hı-hı, yaşıyorlar. Belki de kuzenleri, çocukları, kardeşleri falan sokaklarda. Yani tabii, iç savaş, iç tartışma böyle bir şey işte.
İki türlü bir şey var aslında orada dediğin. Yani hemfikirim. Çünkü yani bir yerde de kopuyor. Yani yoksa diğer türlü olsaydı sırf şiddetle bastırabilseydiniz zaten hiçbir yerde devrim olmayacaktı. Bu dönüşümler hiçbir yerde yaşanmayacaktı. Dolayısıyla yani bir kopma noktası var. Küçük bir şey daha yani ayrıntı burada. İşte kopar mı kopmaz mı? Yani bir kere şimdiye kadar gördüğümüz, geçen sefer de konuştuk bunu aslında. Çok korkunç bir acımasızlık var. Çok gaddarca.
Tabii, binlerce insan öldürüldü.
Belki on binlerce insan öldürüldü. O şeyi gösteriyor. Ama diğer taraftan da yani baktığınızda şöyle bir ikilem var. Bir, nereye kadar yani o şiddeti sürdürebilirsiniz? İki, kötü tarafı yani o iyi tarafı. Ama kötü tarafı da şu. Yani bu kadar şiddet olduktan sonra
geri dönüşü de zor.
Geri dönüşü de zor. Şu anlamda zor. Yani
eğer parçasıysanız. Hayatı köprüyü geçtin, evet, artık. Evet. Yarın, evet, öbür gün yumuşayacak, evet, olsan bu kez senin kelime, evet, düğme gidecek. Aynen. Adam şey diyor ki iktidarda sürdüren yani bu gaddar rejim diyor ki ya benim kellem ya onların, evet, kellesi benim daha iyi onların da kellesi.
Evet. Ve hep beraber gidecek. Evet. Yani o kadar, evet, girdik ki yani biz bu, evet, şeyin içine. Ve onun, çok korkunç.
Onun içerisinde artık bunun parçası olmak istemeyenler de o kadar çok parçası olmuş yıllar içerisinde. Bundan işte bürokratlardır, şunlar bunlardır. Onlar da korkunç. Neyse gelişmeleri göreceğiz. Çok gerçekten siyaseten de ilginç zamanlardan geçiyoruz. Son bir soru daha size. Bu tartışmayı biraz yaptık ama yine tekrar sorayım. Trump gittikten sonra dünya tekrar eski haline dönecek mi dönmeyecek mi tartışması var?
İşte şey dönersek yani tartışmadan yani kesin bir hükme varma pozisyonda değilim ama şuradan da başlayabiliriz belki o tartışmayı. Bu geçen hafta da konuştuk. Geçen programda ya, da konuştuk.
Neo-merkantalizmi konuştuk.
Yok, Kanada Başbakanı'nın yaptığı konuşma. Ha. Carney'nin söylediği. Orada çok çarpıcı bir şey vardı. Matem tutmayı bırakalım dedi. Matem tutma strateji değil. Geri dönmeyecek. Onun başlangıç noktası oydu. Hmm. Yani nostaljiyi bir kenara bırakalım, İleri bakalım dedi. İleri bakalım. Yani belli ki bu devam edecek. Ki gene geçen programda konuştuyduk. Yani 2016'da da seçildi bu adam yani. İkinci tabii, tabii, sefer tabii. İşte, seçilir.
Tabii. Bir dolayısıyla şans falan
bir
değil.
Alttan orada gelen bir dalga var. Bir dalga var kesin
yani
orada.
Yani yeniden demokratlar iktidara gelse bile bir tırnak içerisinde wake up call oldu. Bu yani bir uyandırma zili oldu her şey için, Avrupa için de. Artık yani bazı şeyleri kendilerinin yapmaları gerektiğini. Belki zaman kazanacaklar birazcık daha. Özellikle belki Rusya'ya karşı bir işbirliği olacak. Ama ne zamandır seçimler? 2020.
Bu sene şey var. Ara seçim var. Kasım'da, evet, ve onun tartışması var
2024'te
aslında.
2024'te olduydu. Yani, 2025'te değil. Daha 2024'te ikinci yılıdır. 2024'te oldu. Daha
çok yani evet. İşte birinci yıl doldurdu Ocak, doğru, ayında.
Evet, daha çok zamanı var ama işte şey desteği, popülaritesi düştü. Dolayısıyla bu işte ara seçimlerde demokratlara yenilme ihtimali
neresiydi,
yüksek diye
Texas'ta mıydı galiba bir şey ara bir şey
çok
kaybetti
böyle
falan.
Enteresan ki Texas yani şeydir. Cumhuriyetçi. Kırmızıdır. Orada bir özel seçim senato yani şey
ama
Texas
bir gösterge olarak aldı,
evet,
onu.
Olmayacak, evet, bir şey yani oldu. 30 puanlık bir
özellikle bu ICE konusu salınacak. Yani kurmuş olduğu ne derler ona militer yapı diyeyim, polis diyeyim, göçmenlere karşı.
Yani adı şey Türkçesi söyleyin adını muhaceret ve gümrük şeyi ama enforcement.
Ama yarı militer bir yapıdan tabii bahsediyoruz.
Korkunç bir şey ya. Yani insanların işte gördük yani infaz ettiriyorlar yani. Tırnak içinde yani.
Evet.
Korkunç bir
abi,
şey.
Abi tırnak orada. Dışında da infaz ettiriyor.
İçinde de dışında da doğrusu. Yani kötü bir ifade yani böyle.
Ya. Ama her şey o politikalik yani. Siyaset doğruculuk diyerek de.
Dolayısıyla şeyi alma durumu var. Söyleyin adını. Senato galiba çok zormuş geçmesi. Ama Temsilciler Meclisi'ni alma durumu var. Temsilciler Meclisi geçerse demokratlara şimdi olduğu gibi istediği gibi at koşturamayacak. Ve şöyle bir tartışma başladı. 2020'ye döndü. Yani işte seçim çalındıydı falan şeyleri. Diyorlar ki derken özellikle referans da vereyim. İşte benim dinlediğim bu The Rest is Politics US'tekilerin söylediği. Bunun aynısını şeyde de yaptı aslında bu diyorlar. 2020'nin başında da gördüğü için aslında başladı. Yani seçimi kaybedeceğini gördüğü için seçim güvenliği konusunda tartışma başlattı. Yani işte tamam değildir bilmem ne. Ve işte Georgia'daki şeye gene baskın oldu çok yakın zamanda. Onun yolunu yapıyor. Yani muhtemelen kaybedecek diyorlar. Kaybedeceğini gördüğü için onun yolunu yapmaya başladı gene. Yani seçimler çalınacak falan. Kötü yani.
İsterseniz programı yavaş yavaş kapatalım. Son bölümde ben Georgia'ya dedin. Gürcistan'a gitmiştim diğer Georgia'ya, ülke olana. bu ay sonunda da arkadaşlar Beyrut'a gidiyorum. Bir aksilik olmazsa biletlerimi süper. Falan da aldım. İnşallah bir sonraki bölümde onları da birazcık konuşuruz. Evrenciğim son
olur.
Bir şey
yani benim eklemek
isterim.
İstediğim bir şey yok. Güzel bir program oldu. Yine biz şeye uyalım, kendimizi met edelim, tebrik edelim ve öyle kapayalım programı. gelecek programda görüşmek üzere.
Ben de burada baklava siparişi vereyim.
Araklar, baklavalar.
Vallahi evde arak var. Yani bir gün içelim isterseniz. İçme fırsatı olmadı ama bir kuru baklava yiyerek.
Anladım. Peki not alınmıştır. Yani after eight getirdim size, yemediniz ama.
Abi şimdi after eight inan da Beyrut baklavasını ya, lütfen
şapur şupur böyle yer kan. Ağzımız tatlı
teşekkür,
yiyelim tatlı teşekkür olacağım.
Teşekkür ediyoruz ama bu vesileyle.
Tane inan. Okey, görüşmek dileğiyle o zaman.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.